Kasım 2018'den beri yaptığımız Feminist Mekan'da cuma buluşmalarını artık podcast olarak dinleyebilirsiniz. Üzüm Derin Solağ'ın İstanbul Eğlence Kültüründe Kadın Olmak başlıklı kaydını ilginize sunuyoruz. İyi dinlemeler.
Tabii önce Feminist Mekan'a Öykü'ye teşekkür ediyorum. Çok vesile oldu ve aslında benim için de çok büyük bir ihtiyaç bu. Özellikle kadın buluşmaları dediğimiz hikayede. Maalesef daha ziyade politik mecrada yıllardır daha LGBT alanında biz çeşitli buluşmalar yapıyoruz. Ya da bir şekilde kıyısından köşesinden dahil olmaya çalışıyoruz. Eylemlerimiz oluyor, söylemlerimiz oluyor. Ya da kendi kişisel hayatlarımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama çok daha homojen bir noktadan kadınlarla birebir olarak bu söyleşi için çok mutlu oldum. Üzüm benim adım. Yaklaşık 10 yıldır gece hayatında çalışıyorum. Ama tabii burada bir deneyim farkı olabilir. Çoğunlukla benim çalıştığım yerler yine LGBT artı mekanlardı. Dolayısıyla deneyim farkları olabilir anlatabileceğim hikayelerde ya da kendimden bahsederken ya da işle ilgili olan kısımda. Yaklaşık 10 yıldır dediğim gibi bu işle meşgulüm ben. Garsonlukla başladım. Bugün işletmeci olarak çalışıyorum. Aynı zamanda 3 yıldır DJ'lik yapıyorum. Birçok oluşumda, dayanışma ağında çok çeşitli yerlerde bulundum. Öncelikle zor tabii hani gece hayatından bahsetmek. Bunun büyük bir kısmını görünür kadınlık süreciyle beraber yaşadım. Transseksüel deneyime sahip bir kadınım ve dolayısıyla üstüne bağlı olarak da çok çeşitli şekillerde görünür kadınlığın yaşayabileceği bütün mağduriyetleri yaşadığım gibi. Tabii ki trans deneyimim üzerinden de çok fazla hem transfobik hem çok daha başka şekillerde buna bağlı olarak emek sömürüsünden tutalım. Egale edilmek, tanınmamak, muhatap alınmamak gibi pek çok aslında ortalama iş hayatında birçok kadının yaşadığı, yaşayabileceği ve gece hayatındaki pek çok mağduriyette yaşadım esasında. Yıllarca çok düşük ücretlerle çalışmak zorundaydım. Çünkü bir uyum sürecim vardı. Buna bağlı olarak da kendimi var etme sürecimi kendi yarattığım emek biçimiyle devam ettirmek zorundaydım. Dolayısıyla bir şekilde devam ettim. Tutunmaya çalıştım. Tutunduğumu düşünüyorum. Çok uzun bir süre aldı kendi aslında kariyerimi üretirken ki. Şu an bulduğum 38 yaşındayım ve muhtemelen cis bir kadın olsaydım ben gösterdiğim bütün bu eforu dahil ettiğim zaman eminim çok daha başka bir yerde bir pozisyonda hem ekonomik anlamda hem maddi anlamda hem manevi anlamda eminim çok daha başka bir yerde de olabilirdim. Aslında bu kadar çok kariyerimde, iş anlamındaki kariyerimde daha geç kalmış olmamın tek sebebi aslında transfobi. Bu anlamda çalışamamak, kamusal alanda çalışamamak, yeterli olanakların olmaması, insanların fırsat eşitliği dahilinde çok fazla bir şey tanımaması üzerinden gelişti. İçinde çok fazla geç kalarak aslında ama çok da şikayetçi değilim. Sonuçta bir şeyler yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Bugün biraz daha spesifik de diyebileceğimiz aslında diğer mekanlara nazaran, Beyoğlu'nda yürüyen queer olarak ifade ettiğim bir mekan işletmeciliği yapıyorum ben. Neden queer? Çünkü 10 yıldır bu işi yapıyorum ama yaklaşık 11-15 yıldır da aktif olarak önce daha örgütlü bir yerden sosyalleşiyordum. Ama çalışma hayatına atıldıktan sonra çok da fazla teknik anlamda pozitif aktivizm yapmak üzerinden çok fazla derneklerle çalışma imkanım olmadı. Çünkü hayatımı devam ettirmek zorundaydım. Dolayısıyla olabildiğince çalışma alanlarında da gerek bugün yaptığım mekanda, gerek daha önce kişi olarak çalıştığım mekanlarda bir şekilde bir şeyler üretmeye çalıştım elbette. Neden queer bugün ürettiğim mekan? Çünkü bunca yıldır ola gelen sosyal çevremi ağırladığım bir yer. Bir kere politik bir duruşu olduğunu düşünüyorum. Bence aslında trans kadınların çalıştığı pek çok kişi, yani bu özel sektör olabilir, devlette çalışıyor olabilir. Trans kadınların emek üzerinden geliştirdiği pek çok yeri otomatik olarak politik buluyorum. Zaman zaman eleştirilere de maruz kalıyorum elbette. Ama bugün Beyoğlu'nda işletmeci olarak çalışan trans kadınlardan biriyim ben. Dolayısıyla bununla ilgili politik bulduğum bir yanı var. Karma bir mekan, hem yönelim hem cinsiyet kimliği bazında son derece çeşitli bir yer. Ama aynı zamanda işin kendi doğasıyla ilgili bir takım sıkıntılar var. Nedir bu sıkıntılar? Bir, gece hayatındayız. İki, alkollü mekan işletiyoruz biz. Dolayısıyla aslında bir yerden baktığımızda çok genel mekanın konseptinin dışında da bu iş biraz da sarhoş yönetimi gibi bir şey. Dolayısıyla sarhoşları da yönetiyoruz. Çünkü insanlar alkol alıyorlar ve dolayısıyla alkol alınan bir ortamda bütün hikayeyi denetlemek, yönlendirmek biraz da zor olabiliyor. Mekanın çoğunlukla hani herhangi bir atamaya mahal vermeksizin evet erkek ağırlıklı, eşcinsel erkek ağırlıklı bir mekan. Kadın sayısını çok inanın çoğaltmaya çok düşündüm. Bunun için çok çaba da sarf ediyorum. Olabildiğince bu anlamda hassasiyetlerimi ifade etmeye çalışıyorum. Aslında bugün biraz daha benim de uzun zamandır hem kendi yaşadığım sıkıntılar olabildiği gibi hem de gelen arkadaşlarım ya da gelen müşteri ise eğer kadın müşterilerin yaşayabileceği sıkıntılarla ilgili bazen çok çözümsüz de kalabiliyorum. Çünkü zaten çok dezavantajlı ve kırılgan grupların olduğu bir ortamda ben iş yapıyorum. Dolayısıyla orada bazı dinamikler çok daha bir hayli zorlaşabiliyor. Yani herhangi bir mekanında yaşanabilecek bir mevzunun dışına da çıkabiliyor. Çünkü aslında queer dediğimiz alanda çoğunlukla olarak bu çeşitlik içerisinde gelen insanlarla birlikte beyan politikası dediğimiz, beyan algısı dediğimiz bir politika üzerinden de iş yapmış oluyoruz. Dolayısıyla beni de ilgilendiren mevzu herhangi bir işletmeciden daha fazla şeyle uğraştırmaya neden oluyor. Çünkü herkesi dinlemek zorunda kalıyorum. Tabii ki dinliyorum olabildiğince ama bazen çok çözümsüz kalabiliyorum. Mekanlarda olmak üzere daha geleneksel mekanlarda biraz daha farklı olabilir bu ama geceye katılımla ilgili bir zaten sorun var ama bu tamamen ülkedeki kadınların kadın olmalarıyla da ilgili bir şey. Bana çok soruluyor neden daha az kadın var diye. Daha önce de çalıştığım yerlerde de bunun açıklamasını hep yapıyordum ama zaten kadınların geceye katılım oranı genel anlamıyla çok düşük. Bunun çok çeşitli sebepleri var elbette hepimizin de bildiği gibi. En başta olmak üzere güvenlik hikayesi. Kadınlar çoğunlukla tek başına çıkamıyorlar ya da kadın grup ya da grup arkadaşlar birlikte çıkmak zorunda kalıyorlar. Eğlence mekanı ise bu. Yani herhangi bir yerde bir oturmalı, kahve, bir bar falan diye bir kulüp, pub biraz daha geç saatlerde hareket eden bir alan üzerinden baktığımız zaman nitekim benim mekanım öyle bir yer. 8 gibi açıyorum ama sabaha varana değin bir eğlence hakim. Kadınlar zaten genel olarak az kazanıyorlar. Statü sahibi değiller, pozisyon sahibi değiller çalışma alanlarında. Dolayısıyla aslında biraz da ekonomileri gereğince de aslında çoğunlukla eğlenebiliyorlar. Mekanda daha ziyade erkeklerin olması, tabii ki benim iş yerine baktığımız zaman gay ağırlıklı olmasının bir sebebi var. Zaten bu insanların da gidebilecekleri pek yer yok. Dolayısıyla olabildiğince kapsayıcı davranmaya çalışıyorum ama katılım oranına baktığımız zaman ve bu eşitsizliklere baktığımız zaman benim işim bir hayli zorlaşabiliyor. Çünkü taciz hikayesi olabiliyor. Herhangi bir homofobi, transfobi vesaire. Bunlar üzerinden bazen çok bu anlamda fikir paylaşımında bulunmak isterim. Önerilerinizi dinlemek isterim. Benim için çok önemli bir ihtiyaç çünkü zor bir alan yönetiyorum. Dolayısıyla da kadın erkek dengesi maalesef ki kadınların imkanlarıyla orantılı da bir yerden. Aslında mekanın birebir ya da mekanların çoğunlukla saptadığı istediği özellikle olmasını istediği bir şey değil. Ama Türkiye'de kadın olmakla ilgili bir şey bu direkt olarak. Zaman zaman ben kendi adıma neler yaşıyorum. Tabii daha teknik bir yerden. Diğer çalışma sahalarında da olduğu gibi dediğim gibi transfobik, mizojenik birçok şeyle uğraştım. Bunlara maruz kaldım. Halen devam etmekte. Geceleri çalışıyorum. Ben sürekli çalışıyorum bu arada. Haftada 5 gün. Ama bunun 2 günü çok yoğun oluyor. Bir gün kendimi ayırabiliyorum sosyalleşmek için. Pazarları pelt olduğum için dinlenmeye özen gösteriyorum. Dediğim gibi az önce yani çok yerde kadın olmanın, trans kadın olmanın bir sürü handikapını yaşadım. Düşük ücretlerle maalesef çalıştırılmak zorunda kalıyoruz. Ya da muhatap alınmıyoruz. Bugün bile yani halihazırda bile aslına bakarsanız yani çünkü Beyoğlu'nda ya da özel sektör ya da bu alanda olan patronlar para babaları. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman her ne kadar kendimizi ifade ettiğimizi düşünsek de çok da fazla aslında muhatap alındığımızı ben kendi adıma düşünmüyorum. Bunu birçok kadının yaşadığını düşünüyorum, biliyorum. Dolayısıyla birçok sektörde olduğu gibi aslında ben de çok aynı şeyleri yaşıyorum kendi adıma. Bütün sürecimi ben çalışarak geçirdim kendi adıma. Dediğim gibi Beyoğlu'ndayım. Çalışmak zorundaydım ve üretmek zorundaydım bir şekilde. Kendime bir çizdiğim bir yol vardı. Birçok noktada trans deneyime sahip, trans deneyim diyorum. Bu hatırlatmayı yapmak istiyorum. Ben çok zaman zaman bunu bir bilgi olarak sunmak istiyorum size. Çünkü çok da fazla bütün beyanlar bir yana LGBT artı queer politikalarda yaparken bunlardan özellikle bahsediyoruz. Öznelerinden bir tanesi olarak ben bu bilgiyi sunmak istiyorum. Buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu genel anlamda kamuda, bütün sosyal alanda zaman zaman yanlış tercüme edilebiliyor. Medyada bu konuyla ilgili yanlış başlıklar görebiliyoruz bazen. Bu bir deneyim. Ben trans deneyime sahip bir kadınım. Trans deneyime sahip erkekler var. Bunun kendi içinde değişkenleri var. Biz elbette trans bir çatı olarak kullanıyoruz esasında ama bu bir deneyimin adı. Tıpkı na transların, cis olanların yani trans olmayanların yaşadığı bir doğuş serüveni gibi. Bu benim de ve bizlerin de bir serüveni. O yüzden bunu çok önemsiyorum. Burada eşitsizlikler var, adaletsizlikler var. Hepsini yaşadık, yaşıyoruz. Hiçbir beyaz alan aslında bizi oluş hikayemizden çok da fazla bunun üzerinden yaşadığımız, mağduriyet üzerinden yaşadığımız bu hikayeden çok da fazla kurtarmıyor. Yani istediğimiz kadar kendimizi kurtaralım. Pozisyonumuz değişebiliyor. Kariyer sahibi olabiliyoruz. Herhangi bir yerde çeşitli bağımsızlıklar ilan edebiliyoruz esasında ama bütün bu yükselişlerin hiçbiri bizi deneyimlerimizden maalesef ki ve bunlara bağlı yaşadığımız mağduriyetlerden kurtarmıyor. Çok fazla söylenecek şey var. Biz Öykü'yle de konuştuğumuzda zaman zaman hatırlatıcı bir yerden sizlerin de aslında soru cevap halinde de gitmesini ben önemsiyorum. Sadece deneyim üzerinden ve trans çalışan olmak, hayatta var olmak, bu biçimler üzerinden emin olun günlerce, haftalarca konuşabiliriz. Mağduriyetlerim üzerinden sosyal yaşamda, eğitim alanında, akademide, hukukta, sağlıkta neler yaşıyoruz bunlardan. Ayrıca bu hikayenin mağduriyetliğine dair elbette konuşabiliriz. Ama beni daha ziyade ilgilendiren şey uzun zamandır yaşadığım transfobiyle ilintili olarak bir durum yaşıyorum. Çünkü görünür süreçle beraber daha öncesinde daha LGBT artı hareket üzerinde var oluyordum. Ama tabii görünür süreçle beraber artık sokak, ailem, yaşamı, sosyal alanın bütün hallerinde görünür kadınlık üzerinden ve aslında çok benzer hikayeleri de yaşıyoruz. Yani bunları da vurgulamak istiyorum. Ben aslında hepimizin kendine özgü dinamiklerimiz, değişkenlerimiz elbette çok farklı. Ama bu serüven çok uzun soluklu bir serüvendi ve çok değişkenleri de oldu. Kendi adıma nelerle örgütlendim desem, daha ziyade LGBT artıydı ama hani çok da fazla açıkçası kadın olarak örgütlenebildiğim, beni dinleyen bir yer olmadı. Yani çok bunları anlatırken aslında çok yalnız olduğumu söyleyebilirim. Ben hep yalnızdım. Bütün mücadeleyi yalnız verdim. Kadınlığım adına yalnız verdim. Halen de aslında kadınlığım adına çok da fazla maalesef ki örgütlü de olamayan bir yerden bu ben deneyimi aktarmak zorundayım. Dolayısıyla burada çok farklı etkenler var. Trans örgütlülük, trans öz örgütlülük maalesef bu Türkiye'de henüz tam anlamıyla var olabilmiş değil. Bizler daha ziyade henüz katılımcı olarak mekanlara gidiyoruz. Çeşitli oluşumlarla, örgütlerle buluşuyoruz. Ya da çok daha öncelikli mağduriyet hikayeleri var. Özellikle işte trans kadınlar üzerinden baktığımız zaman seks işçiliği üzerinden ifade edilen, daha gündelik hayatta daha sosyal psikoloji üzerinden, transfobi üzerinden, ana akım bildiğimiz transfobi üzerinden anlatmaya çalıştığımız, anlattığımız ya da hali hazırda ama çok daha da derinlikli konularda, akademide ne yaşadığımızla ilgili, sağlık alanında ne yaşadığımızla ilgili bir sürü eksiklik var. İşte bütün bunların sebebi aslında bizim entelektüel anlamda, bilgi adına örgütleneme işimizle ilgili. Ama örgütleneme işimizin de nedenleri çok ortada. Çünkü hep bu vurguyu ben vurguluyorum. Bunu yine bilgi olarak paylaşmak istiyorum. Çünkü bunun bir bilgi olduğunu düşünüyorum ben. Yani işte nedir, trans deneyimde 70'li yıllarda eğer eşcinsellik gibi, homoseksüellik gibi, Dünya Sağlık Örgütü gibi bunlar tarafından hastalık olmadığına dair kararlar, yazılar, makaleler yazılmış olsaydı, günümüzde emin olun trans deneyime sahip ya da trans dünyanın da eminim bir takım kolaylıkları olacaktı. Dolayısıyla bütün bu eşitsizliklere ve adaletsizliklere baktığımız zaman eksik kalan o kadar büyük şeyler var ki bizler kendi kendimiz aslında entelektüel anlamda çok fazla var edemedik oluşum adına, bilgi adına, terminolojisi adına, metodolojisi adına. Dolayısıyla LGBT art dediğimiz ana akım bu hareket ya da bir yandan baktığımızda feminizm gibi çok da fazla köklü olmayan, aslında köklü olan ama bilgi adına ifade edilmeyen ve edilemeyen bir yerden de daha ziyade insanların sadece kendilerini ve yaşamlarını koruma üzerinden geliştirdikleri kendi performanslarıyla, tek başınalıktaki o kendi performanslarıyla geliştirdikleri yaşam savunmaları ile ilgili, yaşamaya çalışmakla ilgili olarak bir yerden trans dünya kendini var etmeye çalıştı. O yüzden dernekleşmesi, örgütleşmesi, eklemlenmesi biraz da çok geç oldu maalesef ki. Bugün de hali hazırda birçok yerde sadece feminist örgütler, dernekler değil, LGBT alanında da ya da çok başka STK'larla, oluşumlarla ilgili trans katılımın az olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Benim gibi biraz daha göz önünde olan, daha kamusal alanda çalışan, bilinen insan, biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elbette. Konuşmaya çalışıyoruz. Bunları da elimizden geldiği kadar paylaşmaya çalışıyoruz. Ama bütün bunların ardından bütün bu hikayeye baktığım zaman kendi adıma konuşmam gerekirse evet bir iş yapıyorum. Benim de çok çeşitli travmalarım var. Çok kötü deneyimlerim var. Ama özellikle daha ziyade işinle ilgili olan yerden, bugün tam da konu başlığı olan yerden, gece hayatında kadın olmak, eğlence sektöründe kadın olmak üzerinden baktığım zaman kadınların aslında geceye katılımları ile ilgili de böyle ben alışverişler yapmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Ben mesela kendi mekanımda neler yapabilmeliyim daha fazla. Bunlar üzerine fikir ve destek de almak istiyorum mesela aslında. Çünkü bu konuyu çok önemsiyorum ve zor bir konu bu. Bazen tek başıma mücadele edebildiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü aynı zamanda mesela trans mizojin, kadın fobik, trans fobik pek çok sorunu ben kendi alanımda yaşayabiliyorum. Her gün tuhaf bir durumla karşı karşıya da kalabiliyorum. Dolayısıyla bazen benim de çöktüğüm alanlar oluyor. Ama biraz daha güçlü olduğumu düşünebiliyorum bazen. Yani güçlendim bence biraz. En azından çözebiliyorum bir şeyler ama yorgun olduğumu söyleyebilirim. Ama daha ziyade biraz da alan yöneten, daha kitle yönetmek gibi bir şey. Bu dolayısıyla buralardan baktığım zaman kadınların açıkçası güvenliğiyle ilgili ne yapabilirim? Nasıl manevralar geliştirebilirim? Bu sadece kendi çalıştığım alan da değil aslında. Genel olarak alanlara baktığımız zaman ne yapılabilir? Bunun üzerinden de böyle bir fikirlerinizi de almak isterim, önerilerinizi de almak isterim. Açıkçası böyle mesela şimdi biraz çok o kadar çok bilgi var ki, o kadar çok deneyim var ki, yani yaşadığımız ve harmanladığımız hepsinden bahsetmek pek mümkün. Ben alaylı yetiştim, yani bu hikayede kendi emeğimle, dediğim gibi garsonlukla başladım, barmiyetlik yaptım, çeşitli sorumluluklar aldım, çeşitli mekanlarda çalıştım ve bütün serüvenimi, bütün uyum sürecimi de bu koşullar altında gerçekleştirdim. Üzüm barı yaptım işte mesela, bir sokaktaki yere. Orası çok güzeldi. Çok da ilgi oldu. İnsanlar çok desteklediler aslında. Benimle dayanışıldı da, dayanışıyoruz da birbirimizle ilgili olarak. Ama bunlar çok yeterli olamayabiliyor bazen. Orada güvenlik sorunları olmaya başlamıştı. Türkiye'de trans kadınların bazen kararlar alması gerekiyor. Aslında her kadının olduğu gibi. Trans kadınların kariyer yapması gerekiyor. Ya da daha konforlu bir yaşamsa mülk sahibi olmaları gerekiyor falan. Bunları çok uzatabiliriz elbette. Ben de oradan ayrılmak istedim çünkü bir şeyler zorlaşmaya başlamıştı. İşte orada mesela deneyim farkları devreye giriyor. Mesela benim trans kadın olmam işi biraz daha garip bir hale sürükleyebiliyor mesela. Çünkü ben karakola da gittim, orada da sabahladım. Örneğin kavga oluyor, bir tartışma oluyor. Yani birinin bir eşyası kayboluyor. Örneğin yani gidiyoruz orada mesela oradaki iletişim biçimi de zaten son derece ürkütücü ve sağlıksız. Yani orada da ne kadar muhatap alınmadığını biliyorsun sırf trans olman üzerinden aslında. Zor bir hikaye. Yani mahvetik kısımlar ile ilgili ben karşılaşmadım. Sadece şöyle bir şey var. Çok zorlandım. Misokan'da böyle şu anda bunu yaşıyoruz zaten birebir. Artık belli bir saate kadar açık kalabiliyor mekanlar ya da bir süreden sonra polis baskınları devreye girebiliyor. Ben kariyerim adına bir şey yapmak istedim. Bu benim için çok zorunlu bir şey. Çünkü zaten yoktan var ettim yani bir sürü şeyi. Bu teklifi alınca da bunu değerlendirmek istedim. Biraz daha konfor da yaratmak istedim. Daha iyi bir işte çıkarmak istedim otomatik olarak. O yüzden böyle bir karar aldım. Nevizade'ye geçtim. Bugün patron var, patronlar var. Yani hani onlarla bir anlaşma dahil. Onlar bir şey teklif ettiler. Okey dedim ve daha sağlıklı olabileceğini düşündüm. Öylelikle ve tamamen aslında öncelikli olarak kariyerim adına bir şey yapmak istediğim için oraya gittim. Tekken daha zor oluyor çünkü bugün güvenlikler var çalıştığım yerde. Onlarla biz sürekli İstişare halindeyiz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama önce daha zordu çünkü her şeyle kendim ilgileniyordum. Başka bir şey yapmak için çok fazla bütçem de olmadığı için mecburen kendim ilgileniyordum. Aslında şey bir sınırlamam yok. Zaten hani çok fazla sosyal olduğum için insanlar bir şekilde benim çalıştığım alanlara geliyorlar. LGBT'nin dışında gay hareketi dediğimiz de bir hareket var ya. Bunu böyle okumakta fayda var bence. Bazen zaman zaman çeşitli söylemleri gayler üzerinden baktığımız zaman bütün LGBT'yi artıya mal etmeyi çok da doğru bulmuyorum. Ve bu konu böyle çok kendi adıma böyle araçlar geliştiriyorum. Dolayısıyla burada çok büyük bir hikaye var. Evet çok en basit anlatımıyla Türkiye'de bir kadın erkek eşitsizliği var. Bu eşitsizliğin çeşitli sorunları, sorunsalları var. Dolayısıyla aynı şey LGBT alanında da geçerli. Yani gay olmak erkeklikten azade etmiyor, erillikten. Azade etmiyor. Yani biz buna dair çok zaman zaman çıkışlar yapıyorum. Ben de linç yiyorum. Aldığım kararla ilgili de linç yedim. Ama burada bu noktada özellikle erkek olmayanların ve kadınların güvenliğini düşünmek zorunda olduğum için ben bu kararı aldım. Evet, erkeklerin soyunmasını istemiyorum dedim. Ya benim de biraz daha bu anlamda politik olarak bilinen bir insan olmamın da aslında benim üzerimden dezavantajları olabiliyor. Çünkü herkesin beklentisi var. Burada çok zorlanıyorum. Ama hani buraya da geçtim. Ben daha ziyade erkek olmayanlarla ve kadınlarla ilgili bir yerden aslında benim meramım. Denedim, deniyorum. Birçok kadın arkadaşım hani hep söylüyorum. Biri bir şikayetle geldiği zaman ya da sohbetlerimizde diyorum ki bütün kadın arkadaşım lütfen bana gelin. Bir sorun yaşadığınızda lütfen bana gelin. Buraya geldiğiniz, gelmek isteyen, bildiğiniz bütün arkadaşlarınıza deyin ki lütfen. Çünkü bu şekilde örgütlenmek zorundayım. Burada bir üzüm var, çalışanlar var orada. Lütfen bir sorun yaşadığınızda, çünkü mekandan hiçbir şekilde, bunu daha önce de yapıyordum, hep yapıyorum, hep bunu söylüyorum. Hiçbir kadının sessiz bir şekilde gitmesini istemiyorum. Bu benim için çok önemli bir şey. Çünkü zaten orada bir popülasyon var ve ben böyle bir iş yapmak arzusu içinde değildim esasında, değilim de yani. Ama bir de böyle popüler bir hale de dönüşmeye geldi, başladığı için. Diğer mekanlardan, diğer gay mekanlardan gelen aslında çok da politik olmayan apolitik tipler de gelmeye başladı. Yani az önce şu cümlem biraz yarım kaldı. Yani feminizm çok kıymetli bir şey ve herkese lazım bir şey. Dolayısıyla Türkiye'deki eşcinsel erkeklerin bence en büyük sorunlarından bir tanesi feminist okumalar yapamamaları ya da LGBT hareketin çoğunlukla olarak bir feminist okumalar yapamamaları, ikincisi sınıfsal okumalar yapamamaları. Bu ikisi maalesef ki çok bazı yerlerde, bazı alanlarda hepimizi çok zorlayabiliyor.
Ben de mesela 10-15 yıldır hani Beyoğlu'nda çalışıyorum vesaire dedim ya, şey düşündüm. Ben de mesela 15 yıldır falan herhalde Beyoğlu'nda bulunuyorum bir şekilde ve böyle bu 15 yıl içinde Beyoğlu'da çok değişti. Ya böyle bayağı bambaşka bir yer oldu falan. Hani hem şey açısından, yani bence işte hani feministler ve LGBT hareket içinde bulunabilme hallerimiz çok değişti. Siz kadınlar için de çok değişti. Hani çok daha böyle hani başka türlü turistik ve daha tırnak içinde steril bir şeye doğru evriliyor. Hani nadir akıcı bir alışveriş merkezinden oluşan. Biraz merak ettim yani sen bunu nasıl deneyimledin diye yani bu dönüşümü.
Çok doğru ama daha biraz daha politik mecradan baktığımız zaman bence benim de gözlemlediğim şey. Evet bir feministler kaldı bir de LGBT'ler kaldı Beyoğlu'na baktığımız zaman. Bütün döngüsü değişti. Yani tabii ben 15 yıldır aktif olarak Beyoğlu'nda bir yaşamım var. Ama 20 yıldır Beyoğlu'na gelip gidiyorum. Yani ilk 97 yılında gelmiştim İstanbul'a. 99 yılında temelli geldim. O zamandan bu zamandır gördüğüm içim acıdığı çok şey oldu elbette. Çünkü Beyoğlu benim çok sevdiğim bir yer. Hala çok seviyorum. Bütün asimilasyonuna rağmen. Ama Beyoğlu'nun okuması yaparken ben biraz daha başka bir yerden bakıyorum. O da şu. Beyoğlu'nun doğası biraz böyle. Beyoğlu kimseye ait değil. Her yerinde bir izi var evet. Her dönemin kendine az bir toplumu olmuş burada. Ama Beyoğlu böyle bir yer, sahipsiz bir yer. Ama her yerinde bir iz bulmak mümkün. Yani nasıl işler yapıyor değil mi? Nargileciler. Yani evet, önce başkaydı mesela. Önce Kürtlerle ilgili bir derdimiz vardı. Yani şimdi artık daha Orta Doğulular hakim. Biraz daha sermaye gruplarının girmesiyle ilgili bir yerde. Ama sonuç olarak hep de erkek baktığımız zaman. Aslında bizim açımızdan hikaye pek de değişmiyor yani. Mücadele ettiğimiz alan üzerinden baktığımız zaman çok değişen bir şey yok. Çünkü sermaye zaten erkeklerin elinde. Yani bugün kaç tane kadın başka mesela mekan işletmecisi var ben bilmiyorum sayı olarak. Trans kadın işletmeci var mı onu bilmiyorum. Ama maalesef ki çok az. Umutsuz bakmıyorum, umutsuz baktığımı söyleyemeyeceğim. Çünkü bu bir ihtiyaç. Başka bir jenerasyon geliyor. Farkında olan daha güzel bir jenerasyon da geliyor. Ben biraz daha belki de eklemlenme hallerimizle ilgili daha dinamik, daha neler yapabiliriz. Ben biraz daha buradayım. Yani dediğim gibi kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir savunmam elbette var benim. Ama tam bugünkü hikayede az önce bahsettiğim bir sürü sorunun arkasından kadınlarla ilgili daha fazla ne yapabilirim diye düşünüyorum. Çünkü benim de sorunum var. Çok kompleks bir grup var içeride. Beyan hikayesi var, queer bir mekan, LGBT artı ağırlıklı bir mekan. Ortalama bahsettiğim gibi yani kadınların geceye katılımında zaten büyük bir problem var Türkiye'de. İlişkilenme biçimleri farklı. Yani aslında flörtleşme hikayesine baktığımız zaman şunu söyleyebilmek biraz daha mümkün gibi geliyor. Geçenlerde böyle bir şey düşünüyorum. Neden böyle falan derken. Kadın eşcinsellere baktığımız zaman daha gündelik bir hayatlarının olduğunu söyleyebilmek mümkün ama erkek eşcinseller daha erkeklikler üzerinden daha bastırılmış bir hikaye de var orada. Cinsel performansiyonda da bilmiyorum çok doğru cümle sarf etmiş olur muyum ama yani başka dinamikler de var. Yani seksüel arzuya girdiğimiz zaman da yani orada başka tüketim merkezleri var, değişkenleri var. Yani dolayısıyla bir erkek eşcinselinde en rahat ettiği ve ona dayatılan erkeklik ve heteroseksüel erkeklik üzerinden o gizli bastırılmış bir sürü şey üzerinden en rahat ve en özgür olduğu yerde gece hayatı mesela. Bilmiyorum diyor. Sanki kadınlar gündelik hayatta kadın eşcinseller daha rahat sosyalleşiyor gibi diye düşünüyorum. Yani yanlış da düşünüyor olabilirim. Ama erkek eşcinsellerin özellikle geceye katılımı zaten son derece özgürce. Çünkü bir erkek eşcinselin ortalama bir kadın eşcinseline göre daha fazla parası var. Net. Yani bunu söyleyebiliriz. Bir kere çok istediği saatte girebilir, istediği saatte çıkabilir. Sarhoş olabilir, yere düşebilir, kalkabilir. Başına kötü bir şeyler gelebilir elbette ama yani bir kadına gelebileceği kadar gelebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla yalnız evine gidebilir mesela. Dolayısıyla bütün bu güvenlikte, bu konfor alanlarına baktığımız zaman tabii ki erkekler yine daha fazla geceye katılanlar içinde. Yani genel mekanlara baktığımız, eğlence kültürüne baktığımız zaman yani bir yandan böyle sınırı konuşmak demek oluyor yani işte sınır ihlal dediğimiz hikayeyi nasıl anlatacağız, nasıl yayacağız? Ama dediğin gibi bir yandan da şimdi zaten böyle çok hani flört, evet böyle bir tarafı var. İnsanlar flört etmeye geliyor. Ya queer bir ortamda ve orada enteresan bir dengesizlik var. Yani onu ne yapabilirim? Ben buradayım. Yani tam beni kilitleyen yer burası. Herkes aynı cinsel yönelim politikasına, cinsiyet kimliği politikasına hakim de olamayabiliyor. Yani cis olan birinin bir hesap öderken ya da hesap işte buyurun beyefendi demesinin üzerine örneğin sen bana nasıl beyefendi dersin bir şey Nereden çıkardın demek. Yani orada yani ateş yakmak, yani üzerine benzin döküp yakmak gibi şeyler olabiliyor ya. Bu ve benzeri şekillerde şimdi oralarda çok zorlanıyoruz. Keza ben de işte bu noktada çok kilit kalıyorum. Aslında tabii ki dediğim gibi genel anlamıyla şiddete ve tarz yönelik tabii ki yapabildiğimi yapmaya çalışıyorum. Ama bir de işin daha spesifik olan kısımları var. İşte orada çok zorlanıyorum. Genel anlamıyla erkek olmayanlar ve kadınlar üzerinden bir güvenlikle ilgili bir kaygı tabii ki güdeceğim. Çünkü bir yer yönetiyorum. Buna dair bir sürü şey düşündüğüm gibi. Ama aynı zamanda da bu çok çeşitli kimlik ve yönelimlerin de bir takım manevraları var. Bence temel derdim de oralara feminizmi nasıl dahil edeceğim? Biraz böyle bir şey.
Ağzınıza emeğine sağlık.
Ay ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum böyle bir.
Bu kayıt 20 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.